ayrım 17. Sayfa 207. Şey, bu çok saçma. Tek seferlik bir şeydi, aylar önce yaşandı ama sanırım o unutmadı. Çünkü bu işte gerçekten çok iyisin. Greg bir bira bardağını daha kurulayıp sırıttı ve bardağı rafa koydu. Hayır, şey, tamam belki öyleyimdir dedi Paul. Ciddiyim Greg, bana her baktığında kendimi suçlu hissediyorum. Nasıl desem, ona asla tutamayacağım bir söz vermişim gibi. Altın kuralı biliyor musun sevgili kardeşim? Bindiğin dalı kesmeyeceksin. Sarhoştum. Leonie'nin bana Jack'le birlikte için evine taşınacaklarını söylediği gündü. Ben kontrolünü kaybetmiştin değil mi? Greg gündüz programı sunuyormuş gibi bir sesle konuşuyordu. Savunmasız anında patronun seni kapana kıstırmış. Bir içkiyle seni kandırmış. Şimdi de kendini kullanılmış hissediyorsun. Bekle. Greg bir müşteriyle ilgilenmeye gitti. Bar perşembe akşamına göre bir hayli kalabalıktı. Bütün masalar doluydu ve insanlar bara doluşmaya devam ederken neşeli sohbetlerin uğultusu müziği bastırıyordu. Paul ofisteki işini bitirdikten sonra eve gitmeye niyetlenmişti ama kardeşiyle görüşme fırsatını çok az yakalıyordu. Üstelik bir iki kadeh içmek de iyi gelirdi. Zamanının büyük bir kısmını bardakilerin %70'iyle göz temasından kaçınmaya çalışarak geçirmek zorunda kalsa bile. Greg aldığı parayı kasaya koyup tekrar Paul'un karşısına geçti. Bak, dışarıdan nasıl göründüğünün farkındayım ama o iyi bir kadın. Ayrıca onu sürekli başından savman da çok kötü. Yerinde olmak istemezdim. Sanki beni anlıyorsun da. Biriyle birlikteysen kimse sana asılmaz. Eşcinsel barlarda bu iş böyledir. Kesinlikle asılmazlar. Greg bir bardağı daha rafa koydu. Bak, neden onu karşına alıp çok hoş bir kadın olmasına rağmen onunla ilgilenmediğini söylemiyorsun? Çünkü böyle bir şey söylemek tuhaf olur. Birlikte bu kadar yakın çalışırken. Böylesi tuhaf değil mi peki? Şu dosyayı kapattıktan sonra sevişmeye ne dersin Paul? Sanırım bu cümleyi duymaktan daha mantıklı bir davranış olur. Greg'in dikkati barın diğer köşesine kaydı. Vay vay vay, eğlence düşkünü bir konuğumuz var sanırım. Kadın gece boyunca Paul'in pek dikkatini çekmemişti. Kendi halinde sakin birine benziyordu ve Paul onun birini beklediğini düşünmüştü. Şimdi ise bar taburesine oturmaya çalışıyordu. İki teşebbüste bulunmuş ve ikincisinde beceriksizce arkaya doğru tökezlemişti. Saçlarını gözünden çekip Everest'in tepesine bakar gibi barı izliyordu. Sonra hafifçe sıçradı. Tabureye oturmayı başardığında dengesini bulmak için iki elini uzattı ve oturduğunu anlaması biraz zaman almış gibi gözlerini arka arkaya kırpıştırdı. Sonra başını kaldırıp Greg'e baktı. ''Affedersiniz, bir şarap daha alabilir miyim?'' diye sordu ve boş kadehini kaldırdı. Greg'in yorgun ama aynı zamanda da eğlendiğini belli eden gözleri Paul'e, sonra da uzaklara kaydı. 10 dakika içinde kapatıyoruz dedi ve kurulama bezini omzuna attı. Sarhoşları iyi idare ederdi. Paul, Greg'in soğukkanlılığını kaybettiğini hiç görmemişti. Annelerinin dediği gibi ilk iki kardeş birbirine tamamen zıttı. Kadın hafifçe titreyen bir tebessümle, yani 10 dakika daha içebilir miyim diye sordu. Aslında lezbiyene benzemiyordu. Ama son günlerde hangisi benziyordu ki? Bunu kardeşine söyleyemedi çünkü Greg kesinlikle ona gülüp polislerin arasında çok uzun zaman geçirdiğini söylerdi. Tatlım, bunu kötü niyetle söylemiyorum ama bir kadeh daha içersen senin için endişelenmeye başlayacağım. Ve ben cidden ama cidden müşteriler için endişelenerek eve gitmekten nefret ediyorum. Kadın, küçük bir kadeh daha dedi. Tebessümü içler acısıydı. Her zaman içmiyorum ki. Evet, işte tam da bu yüzden endişeleniyorum. Bugün... Genç kadının gözleri kısıldı. Bugün gerçekten çok zor bir gün. Lütfen bir kadeh daha içebilir miyim? Sonra bana bir taksi çağırırsın ve ben de evime gider gitmez uyurum. Böylece benim için endişelenmek zorunda kalmazsın. Greg ağabeyine bakıp iç geçirdi. Nelerle uğraşıyorum görüyor musun? Dercesine bakıyordu. Peki, küçük bir kadeh dedi. Çok küçük. Tebessümü kaybolan genç kadın çantasını almak için gözleri yarı kapalı bir halde ayağını yere uzattı. Paul telefonundan mesajlarına bakmak için sırtını bara dönmüştü. Yarın gece Jake ona gelecekti ve bu aralar Leonie ile arasını düzeltmiş olsa da her an buluşmayı iptal edecek bir bahane bulmasından korkuyordu. Çantam! Paul başını kaldırdı. Çantam yok! Genç kadın tabureden indi ve bir eliyle bara tutunarak yerde çantasını aramaya başladı. Başını kaldırdığında yüzünde renk kalmamıştı. Tuvalette unutmuş olabilir misin? Greg barın diğer tarafına uzanmıştı. Kadın hayır dedi. Gözleri şimdi barda geziniyordu. Taburenin altına koymuştum. Greg şaşkınlık içerisinde, "Çantanı taburenin altında mı bıraktın?" diye çıkıştı. "Uyarıyı okumadın mı?" Barın her köşesi uyarı levhalarıyla doluydu. "Çantanızı yanınızdan ayırmayın. Yan kesiciler bu bölgede çalışıyor." Paul oturduğu yerden bile 3 tanesini görebiliyordu. Belli ki kadın yazılanlara dikkat etmemişti. "Çok üzgünüm ama bu civarlar pek tekin değildir." Kadının gözleri ikisi arasında gidip geldi ve sarhoş olmasına karşın Paul kadının hakkında ne düşündüğünü bildiğini fark etmişti. Aptal sarhoş. Paul telefonuna uzandı. "Polisi arayacağım." "Onlara telefonumu taburenin altında bırakacak kadar aptal olduğumu söylemek için mi?" Kadın yüzünü ellerinin arasına gömdü. "Aman tanrım, vergi borcumu ödemek için 200 sterlin çekmiştim. İnanamıyorum, 200 sterlin." "Bu hafta iki hırsızlık vakası daha oldu," dedi Greg. "Kamera takılmasını bekliyoruz ama bu maalesef çok sık yaşanan bir durum. Üzüldüm." Kadın başını kaldırıp yüzünü sildi ve uzun uzun iç geçirdi. Hıçkırıklara boğulmamak için kendini zor tutuyordu. Şarap kadehi el değmemiş halde barda bekliyordu. "Gerçekten çok üzgünüm ama bunun parasını ödeyemeyeceğim." "Lafı bile olmaz," dedi Greg. "Haydi Paul, sen polisi ara. Ben de ona kahve getireyim. Evet, kapatıyoruz bayanlar baylar." Polis bu bölgede ortadan kaybolan çantalarla fazla ilgilenmezdi. Adı Liv olan kadına suç dosyasının numarası ve bir telafi bedeli gönderileceği söylenmiş, çantayı buldukları takdirde onunla iletişime geçeceklerini bildirmişti. İletişime geçmeyeceğini elbette herkes biliyordu. Genç kadın telefonu kapattığında bar çoktan boşalmıştı. Greg onları dışarı çıkarmak için kapının kilidini açarken Liv ceketini aldı. "Evde misafirim var, ona yedek anahtar vermiştim. Onu aramak ister misin?" Paul telefonunu uzattı. Genç kadın anlamsızca ona baktı. "Numarası bende yok ama çalıştığı yeri biliyorum." Paul bekledi. Yürüyerek 10 dakika uzaklıkta. Blackfriars'a doğru. Gecenin bir yarısıydı. Paul saatine baktı. Yorgundu ve sabah saat 7.30'da oğlu ona gelecekti. Ama son bir saattir ağlamamak için kendini zor tutan sarhoş bir kadının gece yarısı South Bank'in arka sokaklarında tek başına yürümesine izin veremezdi. "Ben de seninle geliyorum," dedi. Paul, kadının mahcubiyetini, onu reddetmeye hazırlandığını fark etmişti. Greg, genç kadının koluna dokundu. "Sorun yok, Paul eski polistir." Paul, kendine yeniden değer biçiliyormuş gibi hissetti. Kadının makyajı bir gözünün altına bulaşmıştı ve silmemek için kendini zor tutuyordu. "İyi bir adam olduğuna kefilim. Sen Bernard türü köpeklerin insan versiyonu gibi genetik olarak iyilik yapmaya meyillidir." "Evet, teşekkürler Greg." Kadın ceketini giydi. "Gerçekten sakıncası olmayacaksa sevinirim." "Yarın seni ararım Paul ve iyi şanslar Bayan Liv. Umarım her şey yoluna girer." Greg gözden kaybolmaları bekledi ve kapıyı çekip kilitledi. Hızlı hızlı yürüyorlardı. Boş, parke taşlı yollarda yürürken ayak sesleri etraftaki sessiz binalarda yankılanıyordu. Yağmur yağmaya başlayınca Paul ellerini ceplerine sokup boynunu da yakasına gömdü. Kapşonlu mont giyen iki adam yanlarından geçerken genç kadının kendisine yanaştığını hissetti. Paul, "Kartlarını iptal ettirdin mi?" diye sordu. "Ah hayır." Temiz hava onu kendine getirmişti. Çok çaresiz görünüyordu ve birkaç adımda bir hafifçe sendeliyordu. Paul, koluna girmesini teklif edebilirdi ama genç kadının kabul edeceğini sanmıyordu. "Bu hiç aklıma gelmedi." "Yanında hangi kartlar vardı hatırlıyor musun?" "Bir Mastercard, bir de Barclays." "Dur, sana yardım edecek birini tanıyorum." Paul bir numara çevirdi. "Sherry, merhaba, ben McCafferty." "Evet iyiyim, teşekkürler, her şey yolunda. Sen nasılsın?" Paul bekledi. "Dinle, bana bir iyilik yapabilir misin? Banka numaralarını bana mesajla yollayabilir misin? Bir Mastercard ve bir de Barclays iptal edilecek. Arkadaşımın çantası çalındı da." "Evet, teşekkürler Sherry. Çocuklara benden selam söyle. Tamam, yakında görüşürüz." Mesajla gelen numaraları arayıp telefonu ona uzattı. Sonra Liv durumu operatöre anlatırken sessizce yürüdü. Kadın telefonu geri verirken "Teşekkürler," dedi. "Sorun değil." "O kartlardan para çekmeleri pek mümkün değildi gerçi." Liv kederle gülümsedi. Şimdi restorana gelmişlerdi. Işıklar sönmüş, kapı kilitlenmişti. Paul kapıdan içeriye bakarken Liv de birilerini görebilmeyi bekleyerek pencereden içeriği gözetledi. Paul saatine baktı. 12'yi çeyrek geçiyor. Kapatmışlar sanırım. Liv öylece durup dudağını ısırdı ve adama sırtını döndü. "Belki de arkadaşım benim evime gitmiştir. Telefonunu tekrar alabilir miyim? Paul telefonu ona uzatınca Liv ekranı daha iyi görebilmek için ışığa tuttu. Liv numaraları tuşlarken ona bakan Paul bir eliyle bilinçsizce genç kadının saçına dokundu. Liv arkasına bakıp tereddütle gülümsedikten sonra tekrar döndü. Başka bir numara daha girdi ve sonra üçüncü bir numara daha çevirdi. Arayabileceğin başka kimse var mı? Son şansımı da kullanıp babamı aradım. Ama o da yanıt vermedi. Belki de uyumuştur. Ölü gibi uyur. Bak, istersen senin için bir otelde oda ayarlayabilirim. Kartlarını aldığında bana ödersin. Liv dudağını ısırmış, orada öylece duruyordu. 200 sterlin. Paul o kelimelerin kadının ağzından nasıl çaresizce döküldüğünü hala anımsıyordu. Londra'nın merkezindeki otellerden birinde bir gece de olsa kalabilecek birinin ses tonu değildi bu. Yağmur şimdi daha da şiddetlenmiş, bacaklarını ıslatmaya başlamıştı ve önlerindeki oluklar yağmur suyuyla doluyordu. Paul hiç düşünmeden konuştu. Bak ne diyeceğim, çok geç oldu. Evime yürümek yaklaşık 20 dakika sürüyor. İstersen bende kalabilirsin. Evden her şeyi halletmemiz daha kolay olur. Liv telefonu ona geri verdi. Paul genç kadının bir an tereddüt ettiğini fark etmişti. Sonra temkinli bir tebessümle ona bir adım yaklaşmıştı. Teşekkürler ve kusura bakma, başka birinin de gecesini mahvetmek gibi bir niyetim yoktu. Paul'ün dairesine yaklaştıkça Liv daha büyük bir sessizliğe gömüldü. Herhalde artık tamamen ayılıyordu. Mantıklı yanı da az önce kabul ettiği teklifi değerlendiriyordu. Paul bir yerlerde bu kadını bekleyen bir kız arkadaş olup olmadığını merak etti. Güzeldi ama erkeklerin ilgisini çekmek istemiyormuş gibi bir hali vardı. Makyajsız bir yüz, at kuyruğu şeklinde toplanmış saçlar. Bu eşcinsel tarz mıydı? Teni sürekli içen birininkine benzemiyordu çünkü pürüzsüzdü. Kaslı bacakları ve uzun adımları düzenli egzersiz yaptığının göstergesiydi. Ama göğsünde birleştirdiği kollarıyla savunmacı bir tavrı vardı. Tiyatro yakınlarında girişinde bir kafenin bulunduğu küçük binanın ikinci katındaki evine vardıklarında Paul ona mesafeli durarak kapıyı açtı. Işıkları açıp doğruca sehpaya gitti. Sabahtan kalma fincanıyla gazeteleri toplarken daireye bir yabancının gözüyle baktı. Çok küçük, referans kitaplar ve fotoğraflarla dolu sıkış tıkış bir yerdi. Neyse ki etrafa saçılmış çoraplar ya da kirli çamaşırlar yoktu. Mutfağa geçip çaydanlığın altını açtı ve saçını kurulaması için kadına bir havlu getirdi. Sonra da temkinli biçimde odada gezinmesini, sıkışık kitaplık ve yan taraftaki fotoğraflar sayesinde güveninin tazelenmesini izledi. Paul'ün üniformalı fotoğrafı, onun ve Jake'in gülümseyip birbirlerine sarıldıkları fotoğraf. Bu oğlun mu? Evet, sana benziyor. Sonra Jake, 4 yaşındayken onun, Jake'in ve Leonie'nin birlikte çekildikleri bir fotoğrafı aldı. Diğer kolu hala karnındaydı. Paul ona bir tişört vermeyi teklif edebilirdi ama onu soymaya çalışıyormuş gibi bir izlenim yaratmakta istemiyordu. Bu da annesi mi? Evet, eşcinsel değilsin yani. Paul bir an ne diyeceğini bilemedi ve ardından hayır, ah hayır orası kardeşimin barı diye açıkladı. Öyle mi? Paul üniformalı fotoğrafını işaret etti. Village People'a özenerek bu kılığa girmedim. Gerçekten polisim. Kadın güldü. Gözyaşına alternatif olarak gelen bir kahkahaydı sanki bu. Ardından gözlerini silip utangaçlık içinde Paul'e sırıttı. Affedersin, bugün kötü bir gündü. Henüz çantam çalınmadan önce de her şey kötü gidiyordu. Gerçekten de güzel, diye düşündü Paul. Ama kadının üzerinde sanki işkenceye uğramış gibi bir savunmasızlık vardı. Kadın ona bakınca Paul hemen bakışlarını kaçırdı. Paul, içecek bir şeyler var mı? Kahve gibi bir şey değil ama. Yeterince içtiğimi düşünüyor olabilirsin ama şu anda kesinlikle bir tane içmeliyim. Paul çaydanlığın altını kapatıp birer kadeh şarap doldurdu ve tekrar oturma odasına döndü. Kadın koltuğa oturmuş, dirseklerini dizlerine yaslamıştı. Konuşmak ister misin? Eski polisler tuhaf hikayeler dinlemeye alışkındır. Ona şarabını uzattı. Eminim seninkinden çok daha kötülerini duymuşumdur. Aslında konuşmak istediğimi söyleyemem. Liv şaraptan bir yudum alıp gürültülü bir şekilde yuttu. Sonra yavaşça Paul'e döndü. Ama kocam 4 yıl önce öldü. Bugün. Bugün öldü. Öldüğünde bu kelimeyi telaffuz bile edemeyen birçok kişi şimdi bana hayatıma devam etmemi söylüyor. Hayatıma nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Evimde soyadını bile anımsamadığım gotik bir kız kalıyor. Herkese borcum var ve bu gece tek başıma evde kalmaya göze alamadığım için bir gay bara gittim ve vergi borcumu ödemek için kredi kartımdan çektiğim 200 sterlinle birlikte çantamı çaldırdım. Bana arayabileceğim başka biri var mı diye sorduğunda aklıma gelen tek kişi apartmanımın altında karton kutularda yaşayan ve bana bir yatak verebileceğini düşündüğüm Fran'dı. Paul, kocam kelimesini özümsemekle o kadar meşguldü ki kadının diğer anlattıklarını duymamıştı bile. İstersen bu gece burada kalabilirsin. Ve bunu söyledikten sonra yine o temkinli bakışla karşılaşmıştı. Oğlumun yatağında yatabilirsin. Çok rahat sayılmaz belki. Kardeşim son erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra birkaç defa orada yattı ve o gün bugündür bir fizyoterapiste görünmesi gerektiğinden bahsediyor. Ama sonuçta yatak işte. Sonra duraksadı. Karton yataktan daha iyidir eminim. Kadın ona bakmaya devam ediyordu. Tamam, biraz daha iyidir de diyebiliriz. Liv şarabını yudumlarken alaycı bir ifadeyle gülümsedi. Zaten Fran'e soramazdım. Beni daha önce hiç davet etmedi ki. Çok kaba bir kadınmış. Ben olsam onunla kalmak istemezdim. Bekle, sana bir diş fırçası bulayım. Liv bazen paralel bir evrene düşmenin mümkün olabileceğini düşünürdü. Aslında ne yaptığınızı bildiğinizi sandığınızda televizyonun karşısında kötü bir gün geçiriyor ya da bir barda içip geçmişinizden gizlenmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bir anda varlığından bile haberdar olmadığınız bir yere doğru yol almaya başlarsınız. Her şey tam bir felaket gibi yüzeye çıkar. Çalınan çanta, kaybolan paralar, ölen yakınlar. Hayat bunun gibi bir sebeple beklenmedik bir yöne sapmıştır. Sonra kendinizi mavi gözlü, gür kır saçlı bir Amerikalının küçük dairesinde bulursunuz. Saat neredeyse sabahın üçüdür ve adam da hiç derdiniz, tasanız yokmuş gibi sizi güldürür. Liv gerçekten çok içmişti. Oraya geldiğinden beri en az 3 kadeh yuvarlamıştı. Tabii bir de barda içtikleri vardı. Alkolün o az bulunan, keyif verici düzeyine erişmişti. Midesi bulanacak ya da sersemleyecek kadar sarhoş değildi. Hiçbir anı barındırmayan fazla eşyalı, küçük dairede bu adamla ve attığı kahkahalarla o anın keyfini çıkarmak onu yeterince mutlu ediyordu. Gittikçe yükselip ısrarcı bir ton takınan sesleriyle konuştukça konuşuyorlardı. Yaşadığı şokun ve alkolün etkisiyle, dahası Paul'ün büyük ihtimalle bir daha hiç görmeyeceği bir yabancı olmasının verdiği rahatlıkla iyice özgür hissedip ona her şeyi anlattı. Adam da ona boşanmanın kötü taraflarını, polisliği, mesleğe neden uygun olmadığını ve neden New York'u özlemesine rağmen oğlu büyüyene kadar oraya dönmeyeceğini anlattı. Liv de ona her şeyi anlatmak istiyordu çünkü Paul söylediklerini anlıyordu. Kederini, öfkesini, diğer çiftlere nasıl baktığını ve tekrar denemenin anlamsız olduğunu anlattı. Çünkü hiç kimse gerçekten tam anlamıyla mutlu değildi. Hem de hiç kimse. Evet, şeytanın avukatı burada. Paul kalehini bıraktı. Ben kendi ilişkimi mahvettim ama siz 4 yıllık evliydiniz değil mi? Evet. Anlattıklarını küçümsediğimi falan sanma. Ama o öldüğü için kafanda mükemmel bir ilişki çizmiş olabilir misin? Sona eren şeyler gözümüze hep daha kusursuz görünür. Hayatını kaybeden aktör ve aktrislerin gördüğü ilgi de bunu kanıtlıyor. Yani eğer ölmeseydi biz de herkes gibi aksi ve huysuz bir çifte mi dönüşecektik? Mutlaka öyle olması gerekmiyor ama alışkanlık, çocuklar, iş ve günlük hayatta yaşanan stres romantizmi öldürebiliyor. Tecrübe konuşuyor desene. Evet, öyle de denebilir. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Liv anlayışla başını iki yana salladı. O da etrafında dönmeye başlamıştı sanki. Ah yapma, ondan sıkıldığın zamanlar da olmuştur. Herkes sıkılır. Bilirsin işte, çok para harcamandan yakındığında, yatakta gaz çıkardığında ya da diş macununun kapağını açık bıraktığında. Liv yine başını iki yana salladı. Neden herkes bunu yapıyor? Neden herkes yaşadığımız şeyi küçümsüyor? Biz gerçekten mutluyduk, hiç kavga etmezdik. Ne diş macunu, ne gaz çıkarma, ne de bunun gibi bir sebepten. Birbirimizi seviyorduk, gerçekten seviyorduk. Biz mutluyduk. Gözyaşlarına hakim olmaya çalışıp başını pencereye çevirdi ve kendini tuttu. Bu gece ağlamayacaktı. Ağlamayacaktı. Uzun bir sessizlik oldu. Liv lanet olası diye düşündü. Paul de arkasından, o halde sen şanslı olanlardanmışsın dedi. Liv döndüğünde Paul McCafferty ona şişenin dibini bardaklara paylaştırdı. Şanslı mı? Birçok kişi bunu yaşayamıyor. 4 yıl bile. Bu kadarını yaşayabildiğin için bence şükretmelisin. Şükretmek? Bu şekilde açıklayınca mantıklı görünüyordu. Evet, dedi biraz sonra. Evet, şükretmeliyim. Aslında seninki gibi hikayeler bana ümit veriyor. Liv gülümsedi. Bunu duymak güzel. Ama doğru. Onu içelim. Adı neydi? Paul kadehini kaldırdı. David. Evet, David'e içiyoruz. O iyi adamlardan biri. Liv'in yüzünde kocaman ve beklenmedik bir tebessüm oluşmuştu. Paul'un şaşkınlığı da gözünden kaçmamıştı. Evet, dedi. David'e. Paul içkisinden bir yudum aldı. Biliyor musun, ilk kez evime birini davet edip kocasının şerefine kadeh kaldırıyorum. Ve işte yine aynı şey olmuştu. Kahkaha, içindeki o kıpır kıpır his, davetsiz bir misafir. Paul ona döndü. Aslında bütün gece yapmak istediğim şey şuydu. Bunu söyledikten sonra uzandı ve Liv daha ne olduğunu anlamadan baş parmağıyla sol gözünün altını sildi. Makyajın, dedi baş parmağını göstererek. Farkında değildin sanırım. Liv ona bakarken içinde beklenmedik bir elektriklenme hissetti. Adamın güçlü, çilli ellerine, boynunu saran gömlek yakasına baktı ve zihni boşaldı. Kadehini bırakıp eğildi ve Paul'un bir şey söylemesine fırsat kalmadan düşünebildiği tek şeyi yaptı. Dudaklarını onun dudaklarına götürdü. Fiziksel temasın yarattığı ilk şokun ardından Liv onun nefesini teninde hissetti. Bir el belini kavramıştı ve Paul yumuşak, sıcak ve alkol tadı sinmiş dudaklarıyla Liv'in omzunu öpüyordu. Liv hızlı hızlı nefes alıp verirken kendini ona bırakmıştı. Alkolün ve tenine dokunulmasının verdiği o hoş duygunun tadını çıkarmaya çalışıyordu. Aman tanrım, bu adam... Liv gözlerini kapatıp başını eğmiş, adamın yumuşak ve keyif veren öpücüklerine kendini bırakmıştı. Ama Paul geri çekildi. Liv'in bunu fark etmesi biraz zaman almıştı. Biraz sonra kalbi hızla çarparken o da geri çekildi. Sen kimsin? Paul doğruca onun gözlerine bakıyordu. Gözlerini kırpıştırdı. Gerçekten senden hoşlandım ama bu konularda biraz... bazı kurallarım vardır. Liv dudaklarının şiştiğini hissediyordu. Hayatında biri mi var diye sordu. Hayır, ben yalnızca... Paul elini saçında gezdirip çenesini tuttu. Liv, aslında sen hiç de... Sarhoşum. Evet, sarhoşsun. Liv iç geçirdi. Eskiden sarhoşken daha iyi sevişirdim. Artık konuşma, burada gerçekten iyi bir adam gibi davranmaya çalışıyorum. Liv koltuğun arkasına yaslandı. Bak, bazı kadınlar sarhoşken saçmalar. Ben öyle değilim. Liv... Ve sen gerçekten çok hoş bir adamsın. Sabahın yaklaştığını haber verircesine Paul'un çenesinde sakalları çıkmıştı. Liv parmaklarını o ince sakalların arasında gezdirmek, tenine battıklarını hissetmek istiyordu. Elini uzattığında Paul kendini geri çekti. Ah hayır, ben gidiyorum. Tamam, gittim. Paul orada durup iç geçirdi. Ona bakmıyordu. Oğlumun odası şurada. Su içmek istersen de musluk şu tarafta, su akıyor. Bir dergi alıp tekrar bıraktı. Sonra bir dergi daha alıp onu da bıraktı. Dergiler de var. Okumak istersen bir sürü. Böyle bitemezdi. Onu o kadar arzuluyordu ki hissettikleri bütün vücuduna yayılmıştı. Gerçekten de sevişmek için ona yalvarabilirdi. Elinin sıcaklığını, dudaklarının tadını hala teninde hissediyordu. Bir süre bakıştılar. Liv içinden "Bunu hissetmiyor musun? Gitme." diye geçirdi. "Lütfen benden kaçma." "İyi geceler Liv." Paul bir süre daha ona baktı ve koridordan geçip yatak odasının kapısını sessizce kapattı.